Ayrım 24, Dikmayır, Abbas Sayar, sayfa 267. Jandarma iki koldan harekete geçti. Olay yerleri zaten yakındı ilçeye. Ağır yaralı Cevat'ın ilçe dispanserine getirilişi, bölük komutanı üstayı beni daha da titizlendirdi. Bir onbaşı iki er Türdüler köyüne geldiği zaman ikindi ezanı okunuyordu. Kimsecikler kaçanı göçeni görmemişlerdi, olayı bile duymamışlardı. Kız gönlüyle ya da zorla kaçırılmış olsun, yönleri bu yana ise yüzde bin mağaralardadır. Mağaralar her türlü kaçağın öyküsünü bilir. Bu kerhaneci dölü ilk karanlığı fırsat bilip mağaralardan başka bir yöne sıçrar. Kaya dikliğinin altını göz önünde bulundurmalı. İlk konuşan köylüye karşı böyle konuştu jandarma onbaşısı. Köylülere eyvallahı çökertip iki er ile mağaralara doğru yola çıktı. İniş yollarını avucu içine alan karşı kayalıklara ilk karanlıkta tam siper yaptı. Gökyüzündeki sayısı belirsiz dağınık sarı ışık noktaları maviyi koyulaştırıyor, derinleştiriyordu. Dere boyu tümüyle büyük koyu bir karanlığın yorganına sarılmıştı. Korku kol geziyordu mağaranın dışında, içinde. İçteki karanlığın dağıttığı şüphe ve umutsuzluk daha büyüktü. Elif'in hiçbir şey duyduğu yoktu. Karanlığın ham armut nefesi Celal'in boğazına takılmıştı. Karanlık şüpheyi çağırmıştı başucuna. Yaptıklarına pişmanlık duyar gibi oldu, sonra vazgeçti. Elif'i aradı, gözü göremedi. İki karış ötesinde bir ceset gibi yatan kızcağızı karanlık alıp götürmüştü. Ürperdi. Gecenin ilk soğuğu hortum hortum mağaranın kapı deliğinden içeri dolmaya başlamıştı. Elif'in çok üşüyeceğini düşündü. Er ceketini çıkarıp el yordamıyla sırtına attı. Sarılmak kucaklamak geçti içinden. Uyumam dedi, uyursam dona yazarım, külçe olurum sabaha. Oysam ki ilk alacalıkta kaya dikliğini aşmam gerek. Gece bir türlü yürümek bilmiyordu. Mağara kapısından bir iki yıldız ayaklarını içeri sarkıtıyorlardı. Bir süre donmuş beynini oyaladı onlarda. Aydınlığın gökyüzüne dikilen ilk ışığı ufukta belirmeye başladı. Ceketini yavaşça çekti, Elif'in sırtından giyindi. Yine el yordamıyla şarjurları topladı. Gömlek ceket arası koyun boşluğuna yerleştirdi. Mavzerini aldı. Elif'e baktıysa da göremedi. Dizin dizi mağaranın kapısından içeri giren soluk sarı ışığa doğru yürüdü. Mağara önünde kendine geldi yeniden, askerliğe dönmüştü. İzin, tebdili hava gerilerde kalmıştı. Bundan böyle hazır ol, talim adamı, marş! Toparlandı izinden, aşağılara doğru inmeyi sakıncalı gördü. Sakıncalı dikliğe yöneldi. Işık kaya oyuklarında karanlığın şüpheli ilk gölgeleri gibiydi. Bir büyük cambazlık başlamıştı şimdi. Dikliği 10-15 metre tüketti, bir ufak taş parçası kaydırsa gürültüsü tüm dünyayı tutardı. Jandarma da izinde ise her şey eline sağlık olurdu. Bu yüzden yavaş, ustalıklı alıyordu yolunu. Ama adım atışlarından birinde dikkati kendisine sahip çıkmadı. Orta boy karpuz büyüklüğünde bir kaya parçası bütün kayalığı, dere boyunu gürültüye vererek aşağı doğru hızla yuvarlandı. Onbaşı bir süre kalıp köye dönmüştü. Erlerse bir süre gündüzün sıcaklığını yitirmiş, kaputları içinde, kulakları mağaralar yönünde oturdular. Gece soğudukça kız kaçıran oğlana bir dizi küfür savurdular. Sonra da ayak alışkanlıklarına yatkın 3-5 adımlık yerde volta tutturdular. Işıksız ve sessiz. Onbaşı gelecek, ortalık iyiden aydınlanacak, o zaman mağaraları kolaçan edeceklerdi. Taş yuvarlanmasıyla mağaranın deliği belli olmuştu. Taşın yuvarlandığı yöne doğru bağırdı biri. Her taraf sarılı, teslim ol. Çıt çıkmadı kayalıklardan. Ecep kurttan tilkiden birinin ayağı mı yuvarladı taşı? Ula senin kurt dediğin, tilki dediğin kaya yuvarlamak ne? Karıncayı benzetirler de sesini duyurmazlar. Bu ırz düşmanının işi. Aklınca ilk alacalıkta zıvılayıp gidecek. Allah niyetine göre taşı ayağına doladı, bizi de bu sayede avın üzerine vardırdı. Biz yine tam siper keşifleyelim. Ortalığın ağırtısı arttı. Diklik ayan beyan. O yöne fazla zorlayamaz. Aşağı doğru gelirse o zaman tam ayağımızın dibine düşer. Erin konuştuğu gibi düşünüyordu Celal. Sonunda tepeye tırmanmaya karar verdi. Teslim olmayacaktı. Ucunda ölüm olsa bile. Sakarlığın şanı şerefi de bunu gerektirirdi. Umursamazlık sardı içini, tırmanmasını sürdürmeye başladı. Jandarmaların gözüne çarptı birden, sonra bir ses doldu kulağına. ''İn aşağı, teslim ol, kaçış yolların kapalı, bir kör kurşuna kurban gitme!'' Düz, dik bir kaya parçasına sırtını verip ses gelen yöne doğru mavzerini ateşledi. Sipere yatan erler de birer ikişer mermi bıraktılar kayalığa doğru. Sürekli silah sesleri Elif'i uyandırdı. Yöresindeki karanlık ve boşluk içini ürpertti. Bir an için anlayamadı, anımsayamadı olanları. ''Herhal ben öldüm de mezere koydular. Demek ben şimdi mezerdeyim.'' Bir çığlık attı, ağlamaya başladı. Bütün olanları bir anımsadı. Mağaranın kapısından giren ışık kendine gelmesine kol değneği oldu. Kapıya doğru süründü. ''Silah seslerine bakarsan Allah'ım, yani herhalde Yezid Celal cendermelerle ateşe tutuştu.'' İçini yokladı, ölmesini istemiyordu Celal'in. Sonra ''Ölmesin de sürünsün gavur piçi'' diye açık açık söylendi. Mağaranın kapısından dizin dizin sürünerek çıktı. Artan ışık karşısında sersemledi. Kayalığın düzlüğünde yeniden üstüne oturdu. Kimsesiz bir sabah yeli yaladı yüzünü, duygulandı, ağlamaya başladı yeniden. ''Ulan teslim ol, yoksa kurşunu beynin ortasından yersin. Ben atışlarda hep 12'den vururdum. Teslim ol da tatlı canını kurtar.'' Bu sözlerin karşılığı tepe yönünden ateşlenen bir mavzerin sesi oldu. Derenin karşı yamacından da bir iki mavzer sesi atılan kurşunu yanıtladı. Elif aşağıda göremediği jandarmalara doğru bağırdı. ''Beni kurtarın!'' Jandarmalar da sesin geldiği yere doğru seslendiler. ''Sen olduğun yeresin, sağa sola kıpırdama, seni kurtaracağız.'' Celal iyisinden kapana sıkıştığını anladı. Teslim demeye, silahını atmaya içi varmıyordu. Yeniden aşağı doğru inecekti. Siper alacağı kayalık bir düzlük takılmıştı gözüne. Önce jandarmaları sindirmek gerekirdi. Aralıksız bir şarjör tüketti, sonra da ''Vay anam'' dedi, mavzer elinden düştü. Bu kez de mavzer demirinin taşlarla oynaşan gürültüsü duyuldu. Kasık boşluğundan yemişti jandarma kurşununu Celal. Celal'in ilçenin dispanserine, sonra da il devlet hastanesine, Elif'i de baba evine götürdüler. Yarası ağır olduğu için bir gün önce Cevat da devlet hastanesine nakledilmişti. 45. Bölüm. Ağır, kederli, puslu bir akşam indi Müslim'in evine. Sabahtan bu yana gelen, giden, giren, çıkan, ağlayan, sızlayan, zaten içleri kanayan ev halkını dayak yemişten kötü etmişti. Yürekleri kadar bedenlerinin dayanır yönü kalmamıştı. Her biri sofanın bir yanına büzülmüştü. Yakınları birkaç kadın da konuşma yorgunluğuna uğramıştı. Yan yana oturuyorlar, arada fısıldaşıyorlar, yeniden susuyorlardı. Kadınlardan biri Kesiban Hatun'a seslendi. ''Bacım, sabahtan bu yana kursağınıza tanrı taamı düşmedi. Konu komşu bir şeyler göndermiş, ikişer lokma bir şeyler atın içinize. Acıyan yer başka, acıkan yer başka.'' Hatun yok der gibi başını yukarı doğru kaldırdı, sonra inler gibi. ''Kasabadan bir ses seda yok mu?'' dedi. ''Görenler var, mahkemeyi bekliyormuş Ağa ile Elif, akşama köye döneriz.'' demişler. Gerçekten kadının yanıtı doğru çıktı. Biraz sonra avludan sesler gelmeye başladı. İlçeye Müslim'le giden köylüler avluda ayaküstü Müslim'le konuşuyorlardı. ''Daim yanındaydık. İtin dölü ahir belasını buldu. Bundan geri kıyamete dek burnu boktan çıkmaz. Damın ıslığı ona yeter. İki gün sonra ziyarette yine gideriz hastaneye birlik. Sen içini serin tut.'' Erkekler avluda gevezeliği uzatırken Elif içeri girdi, anasına sarıldı hemen. Sabah jandarmaların eve getirişindeki ağıttan büyük bir ağıt salladılar. Müslim'in sofaya girişi sesli ağıtlarını hıçkırığa çevirdi. Müslim köşeye bağdaş kurdu, gözaltı hısım komşu kadınlara baktı. Kadınlar haber almadan gideceğe benzemiyorlardı. ''Bacılarım'' dedi. ''Sıkıntımı hafifleten cevatımın Azrail'in elinden yakasını kurtarması. Allah'ım bugününe de şükür. Elif'in kırık çıkık bir yeri yok. İtlülü Celal de belasını buldu, tevkif edildi. Şimdilik cenderme nezaretinde hastanede. İnşallah o kurşun yarası iflah vermez, kefaretini geberme ile öder. Biz yok iken evi yalnız bırakmadınız, Allah sizden de razı olsun. Sözünü kesti. Haydi, gayri gidin der gibi bakışını pencere yönüne çevirdi. Kadınlar da bununla geçmiş olsun, Allah başka kara yazı yazmasın diye söylenerek sofadan uzaklaştılar. Anası Elif'i dizi dibine aldı, ellerini de elleri içine. Hıçkırığını kesmesine sevindi, gelinine seslendi. Elif'in önüne yiyecek bir şeyler getir. Elif yemem der gibi başını salladı, anası haydi der gibi gelini mutfağa gönderdi. Ye kızım bir şeyler ye diye söylendi Müslim'de, sonra bir sigara yaktı. Kederlenince yolu bir çıkmaza düşünce böyle yapardı. Bugüne dek bunca yaşamı içinde yolu hiç böyle dik bayıra sarmamıştı. Aşağı tükürse sakalına, yukarı tükürse bıyığına yapışıyordu tükürüğü. Aza koyuyor almıyor, çoğa koyuyor dolmuyordu. Sabırın da namazın da niyazın da içinin alevini alacak güçleri kalmamıştı. Hamdimizi şükrümüzü arttırdıkça bela gatmerleşti. Biz mi yanlış söylüyor yoksa Mevlam mı yanlış anlıyor diye omurdandı içinden. Sonra düşüncelerinin pişmanlığına uğradı. Elinde olmaksızın bağırır bir tomda. Haşa Rabbim haşa, günah benim, isyan benim, ben senin gıt birden aşağı bir kulunum diye söylendi. Karısı kızı gelini torunları aval aval yüzüne baklar karısı. Aha, önüne yiyecek bir şeyler hazırlasınlar mı diye Müslim'in aklını başka yöne çevirmeye çalıştı. Müslim yok dedi, yok yok benim aklım başka yerde, Halime gelmedi mi? Anası geldi dedi kadın, yalandan ağız ucu döğündü. Sözüm ona, Halime de çok ağlamış her ikisine. Kötü hasta olmasam hemen giderim demiş, aslı varsa yatıyormuş. Müslim başını salladı iki yana. Bir o eksikti, üst üste gelmedik belanın içine. Cehennemin dibine gelsin. Yarın kocası gelince alsın götürsün de onun da belasından kurtulalım. Hep bunların seri sebebi olman diyesice ağlamancılık. Soğan ekmek kuru dirliğimizin de içine sıçtı. Bizi şükürümüzden etti. Hasetin fesadın nazarına uğradık. Nazar değdi işte. Bu donuzların nazarı taşı çatlatır. Onmayasıca dürzüler. Kendileri onmadı, bizi de ondurmadılar. Sonra karısına döndü. Elif'i al odasına yatır. Doktor hap verdi. İki dene alacak yatarken. Onu da hemen içir. Ana kız odaya giderlerken Müslim Elif'i yatıştırıcı okşayıcı sözler söyledi. Ana gelinini Elif'le birlik yatmaları için odada bırakıp Müslim'in karşısına çöktü. Cemat'ın iki oğlu da odalarına çekildiler. Müslim saçını sakalını kaşıdı sert, sonra ''Hatun'' dedi, ''sağdan soldan gelenlere vah vah diyenlere hiç yüz verme. Onlar yüzünüze geçmiş olsun derken içlerinden de daha beter olun diye beddua savururlar. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şükür oğlunun sağlığı iyi, vartayı atlatmış. Hastaneden sonra doktorun muayenehanesine gittim bir ara. Hem operatörmüş hem de başhekim. Elde iyi çok, babacan bir adam. Rahatsız ettim dedim. Şöyle şöyle ben filanın babasıyım. Allah seni devlete millete bağışlasın. Oğlumun durumu nasıl? Haydi geç sen dedi. Oğlun Azrail'in elinden yakasını kurtardı. Geçmiş olsun. Duvalarından ayrıldım huzurundan. Bu iş böyle olduktan sonra fazla gam yok. Elif'in başına gelen ise köy yerinde olmayacak iş değil. Allah'tan kız canı sağ elimize geçti. Bu Sakar milletinin deliliği tuttu mu halları cinnet halına döner. Kırdıklarını, yıktıklarını, yaraladıklarını, öldürdüklerini bilmezler. Mevlam kızına acımış, bizim için canı sağ olsun demekten başka bir yol yok. Hem de canı sağ olsun ne yapalım? Elin zoru bizim oyunumuzu bozdu. Zor oyunu bozar derler hani. Alaman'a gelişinizi bir ay geciktirin diye telgraf çekmek çok geçti aklımdan. Düşündüm hiçbir faydası olmaz. Söyleyeceklerimizi ha mektupla söylemişiz, ha da söz verdiğimiz oğlan gelince yüzüne. Biz ondan atik çıkarız, yavrum deriz. Kaza ve kaderi insanlar kendi elleriyle yazmıyorlar. Şer, gada, bela da aha ben geliyorum demiyor. Biz sizin mutluluğunuz gayreti içindeyken bela aniden başımızda patladı. Senin gibi hayırlı bir evladı bulduk, sevindik. Ama gel gör ki söylediğimiz bir kuru sözden cayınca başımıza türlü dert yıktı bir deli takımı. Ne yapalım, Tanrı'nın takdiri buymuş. Köy yerinde de, şehir yerinde de olmayacak hal bunlar. Kızım isteyerek kaçsaydı sana gelme oğlum diye telgraf çekerdim. Ama öyle değil, çok şükür. Kızım bir kaza kurbanı. Evimizin de baş tacı. Tedarikleyip, kırıp ulayıp paranı vereceğim. Bu iş olmadıysa, sizi baş göz edemediysek de Allah senin gibi kıymetli bir evlat kazandırdı. Hanemiz sana her daim açık. Raşit'le geldiniz, yine onunla birlik gidin derik. Gerisi kendi bileceği iş. Oğlu neyi olup hastaneden çıkıp evine dönsün de tek benim başka duaya kapım kapalı olsun. Sen köylü garılarına yüz verme, kapını kapalı tut. Elif'in gönlünü her daim hoş et. Süval sorma, cevap bekleme. Gelinini de teselli et, korkulacak bir şey yokmuş. Haftaya inşallah evimizdeymiş de. Bana da şuradan iki kaşık bir şey getir önüme, zıkkımlanıp kıvrılayım. 46. Bölüm. Kaşla göz arası olanlar Halime'nin dönen başını daha da döndürdü. Kendi derdinin üstüne tüy dikmişti günler. Kocası geliyordu, kendi gebeydi. Üstelik anasına da açamamıştı içini. İşin içinden tek başına çıkma umudu yoktu. Anasına açacaktı başına gelen densiz olayı. Bulursa anası bulacaktı çareyi, akıl verirse anası verecekti. Değirmene vardım derdim yanmaya, değirmen başladı fırfır dönmeye. Halime derdini yanmadan alt taş üst taş başlamıştı inil inil dönmeye. Elif'in başına gelenler içini yakıyordu. İki gündür kendi derdini unutturmuştu. Kızın köye sağ salim dönüşüne sevinmişti. Gidip kucaklamak, ağlamak, teselli etmek istekleri dolaştı içinde. Ama giderse geri dönemezdi. Karnındaki Mahmut'un piçiyle karşılardı kocasını. Oysa olmazdı böyle şey. Günahı koynunda ama karnı boş çıkmalıydı erinin karşısına. Cevat'ın yaralanmasına ahım şahım bir üzüntü duymadı. Zaten birbirlerini sevmezlerdi. Ama olmasın isterdi yüreği. Dert bir yanlı, beş yanlı değildi. Sanki matem evi bu evde. Köy karılarının üçü gidiyor, beşi geliyordu. Köşede oturan hasta, zavallı ağasını da umursayan yoktu. Sanki ortada bir erkek yokmuş gibi dişi dişi konuşuyorlardı. Kimi Celal Elif'i zorla bozmuş diyordu. Kimi de korkusundan gönlüyle teslim olmuş, hiçbir zorluk çıkarmamış oğlana diye yeni bir ajans haberi aktarıyorlardı. Halim Selim ağası sonunda anasına kızdı. Karı dedi, kapat şu kapıyı edepsiz milletine. Neredeyse zavallı kıza gönlüyle kaçtı diyecekler. Senin dilin tutmuyorsa bundan sonra gelenleri ben kovarım. Anası daha sonra gelenlere fazla yüz vermedi. Olayın üçüncü günü gelen giden azaldı. Ateş düştüğü yeri yakıyordu. Halime'nin içi alaf alaf tutuşmuştu. Başının dönmesi artıyordu, kusması artıyordu. Artık bilerek isteyerek anasına göstermemekten el etek çekti. Anası birkaç kez olanları umursamaz gözüktü. Başı dönüp yere yığılmalar, kusmak için mutfağa gidişler, artınca içine bir kurt girdi. Bunlar hayırlı belirtiler değildi. Gebe olan, aş eren kadın halleriydi. İçine bir kurt girip oturmuştu. En iyisi Halime'yi sorgu suale çekmekti. Kararını hemen yürürlüğe koydu. Halime'yi iç odaya çekti. Halime kızım dedi, sen benim yavrumsun, ciğerimin parçasısın. Varım yoğum her şeyimsin. Bana açamayacağın derdi hiç kimselere açamazsın. İnsanın başına her şey gelir. Derdini söyler, deva bulur. Şu baş dönmene, çökmene, sık sık kusmana bir değiş bulamadım. Aslında buldum, emme söylemesi zor. Senin bu halların gebe olan kadında olur. Eğer sen yeni bir hastalık icat etmediysen. Halime bezgin bir bakışla dinliyordu anasını. İçin içinde anasının ayağı ile demek istediğine gelişine seviniyordu. Yüzündeki kederi, yorgunluğu bozmadı. Anasının sözlerinin sonunu bekledi. Bir yandan da yüreğine dolmuş ağıtın büngül demesini. Kadınlığının çaresizliğinin acı kıvılcımı içini yaladı. Duygusallığı büsbütün arttı. Anasının dizlerine hıçkıra hıçkıra düştü ve anlattı her bir şeyi. Olanları uysal uysal dinleyen ana Halime'nin sözlerini bağlayınca dirseği dizine dayalı kızını yumruklaşmış eliyle itti. Vay diye inledi, vay başıma bunlar da mı gelecekti? Ele aleme yedi düvele irbet olduk gayri. Vay olmam diyesince Halime, kız seni doğuracağıma niye bir bölük taş düşürmedim ben? Ben boklu değneğinin hangi başından tutuyum şimdi? Söyle gavur kızı, söyle murtat doğumu, ben bokların hangisini yiyeyim? Halime anasının dizi dibinden sıyrılıp dip köşeye külçe gibi yığıldı. Hıçkırıklı sonu gelmez gibi görünen bir ağlama tutturdu. Halime anasının dizi dibinden sıyrılıp dip köşeye külşan anası dayamadı. Yanına gitti, yığılışını oturuşa çevirdi. Yazıt doğumu dedi, sana bir bok yedirmişler, kusturması bana düşer. Zırıltını kes, get yerine, er saat de olsa devril yat. Halime'nin yaşlı gözleri büyüdü. Allah benim tez günde canımı alsın, o almazsa ben biliyorum kendime yapacağımı. Kadın inişti. Al deyince almıyor. O duvayı ben çok savurdum, salladım. Senin de canını almaz. En sonunda benim gibi süründürmek için. Onun da yazdığı yazı batsın. Bir de adına katibi adil derler. Bize yazdığı yazı hep çıtırık çıktı. Seninki de ortada. Sen yat şimdi. Yarın derdine bir hal, bir yol ararım. Halime boynu eğik, uysal uysal yatağına büzüldü. Oğlan nerelerde acep diye düşündü sadece. 24. ayrımın sonu. Sayfa 278.